Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Şimdi Osmanlı tahtına oturanların, bazı padişahların işi biraz daha kolay. Evet, savaşmışlar, toprak almışlar, yönetmişler. İnsanla uğraşmak çok zor. Ama bazı padişahların işi diğerlerinden daha zor olmuş. Çünkü kritik dönemlerde tahta geçmişler. Sultan Reşat da bunlardan biri.
Evet, buhranlı zamanlarda vazife yapmak zor. Sultan Reşat 36 Osmanlı padişahının içinde oldukça değişik bir manzara arz ediyor. Karakter olarak da, bulunduğu devir ve icraatı olarak da farklı bir karakter. Tabii Osmanlı Devleti'nin son padişahlarından biri olduğu için çok daha iyi biliniyor. Pek çok felaket, Birinci Cihan Harbi gibi, Balkan Harbi gibi onun zamanında cereyan etmiş. Meşrutiyet padişahı, yani diğer Osmanlı padişahlarından en büyük farkı, meşrutiyet padişahıdır. Evet, Sultan Abdülhamit de bir meşrutiyet padişahı ama Sultan Abdülhamit'in 33 yıllık saltanat devrinin 3 yılı meşrutiyet, 30 yılı mutlak idareyle geçmiş. Sultan Reşat'ın saltanatının tamamı meşrutiyetle geçmiştir. Ve o ve Sultan Vahidettin ikisi meşrutiyet devri padişahı olarak tanınırlar. Meşrutiyet ne demek? Padişah karşısında halkın iradesiyle gelmiş bir meclis, bir parlamento vardır. Bu parlamento kanunları yapar. Yani padişahın, hükümdarın yasama, teşri salayeti tahdit edilmiştir. Bu meclis meşrut, şart koşulmuş demek. Yani hükümdarın salahiyetlerini belli şartlar koşarak tahdit etmek demek. Meşrutiyet zaten Osmanlı Devleti'nde var. Yani padişah her istediği kanunu yapamaz. Bir kere hukukun %80'i zaten şeriat. Şeriat kaidelerini değiştiremez. Kendine bırakılmış bir %20'lik bir saha var kanun yapacağı. Orada da hem şeriata aykırı kanun yapamaz ki şeriat burada anayasa oluyor. Hem maslahata, yani umumun menfaatine aykırı, yani keyfi bir kanun çıkaramaz. Ama bu buradaki meşrutiyet parlamenter monarşi, Avrupa'yı manada bir monarşidir. Yani halkın seçtiği bir parlamento var, kanunları o yapıyor. Böyle bir padişah. Şimdi Sultan Reşat karakter itibariyle herkesin gözünde aksakalıyla, hı-hı, babacan bir tonton bir padişah.
Yakışıklı,
güzel yüzlü, mavi gözlü. Evet. Mavi gözlü. Onun annesi Sultan Abdülmecid'in oğlu. Sultan Abdülmecid'in en güzel hanımlarından bir tanesiymiş. İsmi Gülcemal. Çok erken vefat etmiş.
7 yaşındayken.
7 yaşındayken vefat etmiş. Hatta onu tedaviye gelen doktor Şipitzer diyor ki ben böyle güzel bir kadın görmedim. Yani örtüler içinde bile olsa diyor, yüzünü gördüğümde çok güzel bir kadındı diyor. Sultan Reşat onun oğlu. Hatta o zaman çok meşhur bir vapura Gülcemal ismi verilmiştir. Orada da yaşıyor. Çok kimse Gülcemal vapurunu bilir. Bilhassa bu Balkan mübadillerini, Rumeli, Trakya mübadillerini o Gülcemal vapuru getirmişti. Sultan Reşat, Sultan Abdülhamit'in kardeşi ve veliahtı. Yani ondan sonra bir Sultan Abdülhamit'in 4 oğlu peş peşe tahta çıktı. Sultan 5. Murat, Sultan 2. Abdülhamit, Sultan 5. Mehmet Reşat ve Sultan 6. Mehmet Vahidettin. 4 kardeş peş peşe tahta çıktılar. Sultan Reşat, abisi Sultan Abdülhamit'in saltanatında, bugün Resim Heykel Müzesi olan Beşiktaş'ta binada kalır. Orası veliaht dairesidir. Tabii Sultan Abdülhamit devrinde bütün şehzadeler olduğu gibi veliaht da sıkı bir kontrol altında. Kiminle görüşüyor, kimlerle bir araya geliyor, nereye gidiyor, hepsi kontrol altında. Çünkü Osmanlı Devleti'nin biliyorsunuz siyasi rejimi biraz kırılgan. Her an her şey olabilir. Hele Sultan Abdülhamit zamanında birkaç darbe teşebbüsü olmuştur. O sebeple çok sıkmış bütün şehzadeleri. Sultan Reşat'ta tabii daha fazla bir kontrol altında. Hatta insanlar, yani
potansiyel olarak da tabii tahta geçmesi daha
şimdi muhtemel. Bir kötü niyetler bir darbe yaptığı zaman onların elbette ki sarılacakları namze Sultan Reşat'tır. Yani onu padişah yapacaklar. Kendileri padişah olamayacağına göre, kendisi bunu istemese bile potansiyel olarak bir, en azından tehlike çeken bir verici gibi bir pozisyonu
bir nokta,
var.
Evet, bir cazibe noktası.
Cazibe noktasıdır. O sebeple Sultan Reşat 2 yaş büyük ağabeyi Sultan Abdülhamit'in tahtı saltanatında tarassut altında yaşamış.
Böyle girişimler de olmuş mu? Yani ona gelenler, teklif şöyle, edenler.
Şöyle, teşebbüs oldu fakat şeye geçmediler. Fiiliyata geçmeden ortalık yatıştırıldı. Yani Sultan Reşat ortaya çıktı. Öyle bir şey olmadı ama bu teşebbüs ettiler. Sultan Reşat'ı tahta çıkaralım. Mesela Prens Sabahattin bunu düşündü. 1901-1903 yılında iki kere plan yaptılar, proje yaptılar. İngiltere'nin yardımıyla Sultan Abdülhamit'i devirip yerine Sultan Reşat'ı geçirmeyi düşündüler. Hatta bir ara Sultan Abdülhamit'in oğlu Burhanettin Efendi bile düşündüler. Yani, hı-hı, padişahın daha kolay belki tahtı bırakacağını düşünerek. Ama bu şeye geçmedi. Kuvvede, fiile geçmedi. Sultan Reşat çok dindar bir padişah. Beş vakit namazında, niyazında. Karıncayı bile incitmekten sakınan bir insan. Mevlevi tarikatına mensup. Güzel Farsçası var. Biraz Fransızcası var. Biraz Arapçası var. Mesnevi okumak en büyük zevki. Kendisi bir şair. Belki bir Sultan Fatih gibi, Yavuz Sultan Selim gibi çok kudretli bir şair değil ama onun da şiirleri var. Yani şiirle meşgul olmuş. Ki Sultan Vahidettin'in de şiirleri vardır. Fakat biz Sultan Reşat'ı daha ziyade damgasını vurduğu devreden dolayı biliyoruz. Sultan Abdülhamit biliyorsunuz 1908 yılında yapılan bir darbeyle meşrutiyet padişahına dönüştü. Bütün salayetleri elinden alındı ve 9 ay iktidarda kaldıktan sonra bir karşı darbeyle, 31 Mart vakası denilen bir karşı darbeyle, bunu 13 gün eklemek lazım. 13 Nisan 1909, çünkü arada 13 günlük fark vardır biliyorsunuz, Julian ve Gregorian takviminin arasında. Tahttan indirildi ve yerine kardeşi veliaht Mehmet Reşat Efendi, Sultan 5. Mehmet Reşat olarak çıktı. Yani Fatih'in ismini almayı tercih etmiş. Yani Sultan Reşat diye de anılabilirdi. 1. Reşat. Hı hı. Ama adeten.
Tahta geçerken adeten.
Böyle bir isim seçerler. O da Mehmet'i seçmiştir. 5. Mehmet olarak tahta çıkmıştır. Sultan Reşat zamanında İttihat ve Terakki Cemiyeti iktidarda. Sultan Reşat'ın hemen hemen hiçbir yetkisi, salahiyeti yok. 1909'da anayasada yapılan değişikliklerle Sultan Reşat bugün Avrupa'da gördüğümüz monarkların, kralların pozisyonuna getirilmiştir. Hı hı. Hiçbir icraî rolü yoktur.
Aslında bu anlamdaki ilk padişah Osmanlı tahtında. Yani
ilk padişah.
Yeni sıfatlarıyla.
Yani Sultan Abdülhamit evet son bir yılı öyle geçirdi ama tahta böyle çıktı o. Yani hı hı. Bu anayasa sisteminde tahta çıktı. Ve hiçbir işe karışmadı ve zaten karıştırılmadı.
Zaten çok da tecrübesi oldu değil mi?
Değildi.
Söylenemezdi.
Siyasi tecrübesi yoktu. Hiç yoktu. Bu işe meraklı da değildi. Yani mesela Sultan Abdülhamit meraklıymış. Yurt dışına gitti. Mesela amcası Sultan Abdülaziz bütün Avrupa vilayetlerini gezdi. Mısır'a gitti. Memlekette gezdi. Çok kitap okudu. Çok insanla görüştü. Şehzadeliğinden beri bu iş için yetişti. Sultan Reşat o karakterde birisi değildi. Şartlar da ona öyle bir imkan sunmadı. Yani abisinin o çok sıkı kontrolü içinde zaten istese de bunu yapamazdı.
Zaten belli bir yaştan sonra da artık mümkün değil mi? Değil. 65 yaşına ya da evet. 60 yaşına bile gelmiş olsanız hani kendinizi tahta hazırlamak gibi
tahta
bir niyetiniz olmaz.
65 yaş o zaman için büyük bir yaştır. Sultan Abdülhamit tahta çıktığında gençti. 32 yaşındaydı. 34 yaşındaydı. Yani o genç bir padişahtı. Ama Sultan Reşat yaşlı bir padişahtı. Zaten tahta çıktığında yaşlıydı. Ne ümidi ve ne beklentisi olabilir? Ve tamamen ipleri İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin eline verdi. Öyle ki Mahmut Şevket Paşa suikastinde mesela eniştesi Salih Paşa ki Tunuslu Hayrettin Paşa'nın oğludur. Çok sevilen bir paşa ve Almanlara muhalif ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin en kuvvetli muhaliflerinden çok karizmatik bir şahsiyet olduğu için İttihat ve Terakki ondan kurtulmak istiyordu. Mahmut Şevket Paşa suikastini vesile ederek Salih Paşa'yı idama mahkum ettiler. Salih Paşa'nın karısı Münire Sultan dayısı olan, amcası olan Sultan Reşat'a giderek Salih Paşa'nın susuz olduğunu siz de biliyorsunuz. İdam kararını tasdik etmeyin dediğinde kızım onlar seni de asarlar, beni de asarlar demiş ve eniştesinin idam kararını imzalamıştır. Bunun üzerine Münire Sultan'ın sakalın kana boyansın inşallah dediği rivayet edildi. Hakikaten ertesi sene çıkan 1. Cihan Harbi ile mecazen Sultan Reşat'ın bembeyaz sakalları kana boyanmıştır. Bu cihetle Sultan Reşat çok tenkit edilir. Yani Osmanlı padişahlarının en menfi simalarındandır. Karakter olarak belki en iyilerinden bir tanesi. Hı hı. Ama oynadığı rol itibariyle en kötü padişahlardan bir tanesidir.
Derler ki hani hiçbir şeye itiraz etmeden İttihat ve Terakki ne istediyse imzaladı.
Yapmıştır evet. Demişler ki efendim siz İttihat ve Terakki ne getirse imzalıyorsunuz. İtiraz niçin etmiyorsunuz? İtiraz edecek olduktan sonra bizim biraderin suçu neydi demiş. İyi ama bu bir makul cevap değil. İttihat ve Terakki Cemiyeti senin önüne her türlü kararı getiriyor. Neticede padişahsın. İmzalamayabilirsin. Peki imzalamadığı takdirde bunlar bunu yapmaya muktedirler mi? Evet, o öyle görüyor.
Ama yine de bir şerh düşmek.
Ama en azından amme efkarına karşı padişah buna muhalif. En azından belki muhalifleri kuvvetlendirecek, destekleyecek bir yüreklendirecek bir tavırdır. Bunu neyle izah ediyorlar? Tahttan indirilme korkusu mu, ölüm korkusu mu? Halit Ziya Uşaklıgil onun başkatibidir. Hatıralarında diyor ki Sultan Reşat diyor çok dindar bir padişahtı, mütevekkildi. Ölümden hiç korkmazdı. Ama hayattaki en büyük korkusu tahttan indirilmekti. Çünkü ağabeyinin tahttan indirilmesini görmüş, büyük ağabeyinin tahttan indirilmesini görmüş, amcasının tahttan indirilmesini görmüş ve tahttan indirilen padişahlara ne yapıldığını, ki biliyorsunuz Sultan Abdülaziz öldürdüler. Sultan 5. Murat aklını kaçırdı ve ömrünün geri kalan 28 senesini Çırağan Sarayı'nda mahpus olarak geçirdi. Bugün Kız Lisesi olan, Beşiktaş Kız Lisesi olan yerde, Çırağan Sarayı'nın kendisinde değil yani saray olarak düşünmeyin. Orada geçirdi. Sultan Abdülhamit'i tahttan indirdikten sonra bir Yahudi bankerin Selanik'teki köşküne kapattılar. Eşyası olmayan bir köşke. Günlerce kuru ekmek ve suyla beslenebildi. Ailesini, çocuklarını bir daha yıllarca göremedi. Ondan sonra sadece bayramlarda bir saat görmesine müsaade ettiler. İşte bundan dolayı çok korkuyordu diyor. Bu korku onun İttihat ve Terakki'nin her dediğini yapmaya sevk etmişti. Netice memleket felakete sürüklendi ve bunda elbette ki Sultan Reşat'ın da
kendi kişisel anlamda korkularıyla yüzleşmesi, evet, anlamında da aslında sonuç, evet, çok değişmedi.
Değişmedi. Evet, yani belki o felaketleri görmeden öldü. Yani 1. Can Harbi kaybedildi. Önce Sultan Abdülhamit vefat etti. O sene 1918'in başında, sonbaharında da Sultan Reşat aynı yıl vefat etti. Yani demek ki tahta kalsaymış harbin sonuna kadar Sultan Abdülhamit yaşayacakmış. Belki daha da yaşardı. Sultan Reşat belki hiç padişah olamayacaktı. O felaketleri gördü ve vefat etti. Mütareke imzalanmadan vefat etti. Mütareke imzalama talihsizliği bu işte hiç rolü olmayan ve tamamen savaşı aleyhtar olan Sultan Vahidettin'e kaldı. Ve bundan dolayı Sultan Vahidettin bugün bile bu milletin hepsinin töhmetini, kötülenmesini ne maruz kalmıştır. Halbuki ne savaşta onun dahili var ne bir şey. Ama mütareke onun zamanında imzalandığı için Sultan Vahidettin hep itham edilmiştir. Sultan Reşat'ın böyle bir menfi rol oynadığını söyleyebiliriz. Ne yapabilirdi? En azından direnebilirdi ve tarihe en azından yürekli bir padişah olarak geçerdi. Bunu yapmamıştır. Bu biraz karakterinin munisliğinden, mülayimliğinden kaynaklanıyor. Biraz da belki de Halit Ziya Bey'in söylediği gibi tahttan indirilme korkusu o kadar ona yer etmiş ki ondan dolayı yapıyor. Ve tabii alay konusu da olmuştur. Mesela Çanakkale için yazmış olduğu bir şiir vardır. O şiire halk beyitler eklemişler. Edebiyatta böyle bir kaide vardır. Siz bir beyit yazarsınız. İşte ona birisi bir beyit daha ekler. Müselles olur. Bir beyit daha ekler. Murabba olur. Bir beyit daha ekler. İşte Muhammes olur. Sultan Reşat'ın bu beyitine üçer beyit daha eklemiş halk. Haberim yoktu benim hiçbir şeyden. Oturmuş Mesnevi okuyordum ezberden. Birden haber geldi bizim Enver'den. Düşman savlet etmiş Çanakkale'ye Bahrüber'den. İslam'ın iki adayı kavisi birden. O iki şiir onun. Üstteki üçü halkın düzdüğü şiirdir. Böyle uzun bir şiirdir. Sultan Reşat'la dalga geçen, onun icraatlarını tenkit eden bir şiirdir. Tarihte halkın padişahları tenkit ettiği, hatta orta oyunlarında kara gözlerde alay aldığı haller vardır ama çok azdır. Çok azdır. Ve bunlar umumiyetle zaten padişahın bulunduğu yerde olur. Padişahın büyük toleransına nın çerçevesinde o padişahı güldürür bu.
Evet.
Biraz da tabii padişah ikazla dokunur. Ama nadirdir. İlk defa Sultan Reşat halkın diline düşmüş bir padişah olmuştur.
Çok zor bir dönem ama bakıyorsunuz Trablusgarp, Balkan Savaşları, işte arkasından Birinci Dünya Savaşı, kötü bir yani,
evet,
yani bizim tarihimiz açısından bakıldığında belki de en kötü 9-10
yıl. Türk İslam tarihini bunu rahatça söyleyebiliyoruz. Yaşanmış olduğu en kötü devirdir. Çünkü neticeleri itibariyle ben bunu söyleyeyim. Neticesi biliyorsunuz bütün İslam dünyasının çökmesiyle neticelendiği için bunu söyleyebiliyorum. En kötü 10 yıldır. Bu 10 yıla maalesef isteyerek ve istemeyerek imzasını atmış. Belki istemiyordu. Belki böyle şeyler olduğunu elbette ki Sultan Reşat istemiyordu. Karakteri itibariyle zaten istediğini söyleyemeyiz. Ama dediğim gibi basiretsizliği, zayıflığı, yaşlılığı hepsi üzerine inzimam edince memleket bir felakete sürüklenmiş. Bunda tabii birinci rol belki İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin liderlerinde ise hemen onun arkasından buna yer veren Sultan Reşat olmuştu. Sultan Reşat'ın çok muktesit olduğunu, çok az bir parayla geçindiğini, mütevazi yaşadığını biliyoruz. Zaten artık onun zamanında saray Sultan Abdülhamit'in sarayıydı. Çünkü Sultan Abdülhamit'in sarayı bütün imparatorun idare edildiği bir yerdi. Oradan idare ediliyordu. Sultan Reşat Sarayı'nda Halit Ziya anlatıyor. Bazen günlerce ışıklar yanmazdı. Kimse gelip gitmezdi. Yani incin top oynardı diyor. Yani kimse yok artık o eski hareketliliğini kaybetmiş.
Zaten yönetim kademesi artık İttihat ve Terakki'ye geçtiği için
saraya sadece
imza için
imza gönderiliyor başkatip. O da ne verse zaten imzalıyor. Üzerinde istizan araştırma bile yapmıyor. Böyle. Sultan Reşat'ın basit bir hayatı var. Yaşantısı basit. Dediğim gibi dindarane bir hayatı var. Hatta şöyle bir şikayeti var. Sarayda eskiden iki şey çok iyiydi diyor. Biri namaz, biri yemekler. Şimdi ikisi de bozuldu. Buradan anlayın diyor halimizi. Ya namaz kılmayanlar var. Yemekler de eskisi gibi güzel çıkmıyor. Yani düzenin bozulmasını bu iki kelimeyle hem manevi hem maddi olarak güzel anlatmış. Zeki tabii bir padişah ne kadar olsa. Bir ameliyat geçirdi, prostat ameliyatı geçirdi. Yani ölümlerden döndü. Buna rağmen mesela Arnavut isyanı çıkınca Rumeli'de o haliyle çıktı gitti Kosova sahrasında. On binlerce Arnavut Halife-i Müslümin'i görmek için toplandılar. Ve onunla beraber cuma namazı kıldılar. Ve bu gövde gösterisi İttihat ve Terakki'nin 10 taburla yapamadığını tek başına bir müddet en azından isyanın bastırılmasında yardımcı oldu. Bu bile gösteriyor ki Sultan Reşat o haliyle bile hala daha halifeliğin ve Osmanlı padişahlığının karizmasıyla bir şeyler yapabilecek bir pozisyondadır. İşte bunun için tarihçiler diyor ki neden yapmadı? İktisatlı bir hayatı var. Fazla çocuğu yok. Fazla hanımı yok Sultan Reşat'ın. Dolmabahçe Sarayı'nda yaşamış. Evet ama artık bir meşrutiyet padişahıdır. Oğullarını farklı yetiştirmeye çalışmış. Halkın içine girmişler çıkmış da eski şehzadeler gibi serbest bırakmış. Bu da tabii çok tenkit edilmiş. Ömründe saraydan dışarı çıkmamış. Halktan kimselerle fazla temas olmamış şehzadelerin birden halkın içine girmesi onların bazen şaşılacak, bazen komik hareketler yapmasına sebebiyet verdiği için bu da o zamanki gazeteler tarafından tenkit edilmiş yani şehzadeler. Yani saklasanız suç. Saklıyor diye çıkarsanız çıkarıyor diye. Ziyahettin Efendi onun oğlu bugün Haydarpaşa'daki istasyonun arka tarafındaki çiftlik onun da orada evi vardı. Orada otururdu. Enteresan bir şahsiyetti. Mesela cilt hastalıkları mütehassısıydı. Şehzadeliğinde doktor tıbbiye devam etti ve doktor oldu. Mesela o zamana kadar alışılmış bir
durum değil.
Üç tane oğlu var. Bütün hayattaki bütün çocukları. Üç çocuk. Onların da ikisinin soyu devam etmiştir. Yani mütevazi bir hayatı var. Vefat etmeden önce Eyüp Sultan da bir türbe yaptırmıştır.
Yol kenarından. Gördüğümüz
evet, türbe. Yaptırdığı bir ilkokul var. Reşadiye İlkokulu. Onun hemen yanında yuvarlak üslupta bir türbe. Burada da enteresan Sultan Reşat sur içinde kabri olmayan tek padişahtır. Yani bütün padişahların kabri sur içindedir. Sultan Reşat'ın kabri sur dışındadır, Eyüp'tedir. Böyle bir fark
var. Kendisi demek ki böyle bir farklılığı hissetmiş.
Hissetmiş, bu farklılığı yaşamış. Ve 1918 senesinde Sultan Reşat vefat etti. Şimdi onun zamanında yaşayan saraylıların hatıraları var. Sultan Reşat'ı tasvir eden kimseler var. Hepsinin üzerinde müttefik oldukları husus budur. Şimdi günümüzde tabii Sultan Reşat denince akla Reşat Altını geliyor. Onun zamanında basılmış olan Reşat Altını, Hamit Altını'yla, Aziz Altını'yla, Mecit Altını'yla aynı ağırlıkta olduğu halde ve Sultan Vahidettin devrinde bastırılan altınlarla aynı ağırlıkta olduğu halde nedense daha pahalı ve daha kıymetlidir.
Tahta İnsanlar, çıktığında İttihat ve Terakki tarafından bastırılan para.
Bir altın. Bugün mesela hepsi aynı ama Reşat altını bir miktar pahalıdır. Bu kadınların gerdanlarını, feslerin tepelerini süslemiş yıllarca bir ziynet eşyası olmuştur. Bu da çok ironik. Yani ömrü kanla, barutla, ateşle, üzüntüyle, sıkıntıyla geçmiş bir padişahın zamanda basılmış olan bir altının bir ziynet eşyası olması çok enteresandır.
Ve kendisinin böyle bir hayattan bu kadar uzak olmasına rağmen değil mi? Hemen her düğünde adının geçmesi
çok yani Reşat dendi mi altın anlaşılır. Hatta öyle ki sahteleri bile vardır. Bugün Suriye'de sahte Reşat altınları basılır. Sahte derken altın kıymeti aynıdır. Yani onda bir sahtelik yok. Fakat Sultan Reşat zamanında basılmış bir altın değil. Yani aynı o kalıplarla o zaman Suriye'de bulunan ve bizim elimize geçmemiş, Suriyelilerin eline geçmiş kalıplarla hala Reşat altını basılıyor. Bu da Arapların bile, Suriyelilerin bile üzeri Tuğralı Sultan Reşat altınına ehemmiyet verdiğini gösteriyor.
Neden acaba böyle bir itibar? Şimdi, şekil olarak daha mı farklı?
Hayır değil, diğerinin aynısıdır. Yani bilmeyen anlamaz zaten. Bilmeyen kolay kolay anlamaz. Şimdi paralarda enteresan bir canlılık var, bir dirilik var. Para üzerindeki resimler ve yazılarla özdeşleşmiştir. Yani para basmak sıradan bir şey değil. Mesela vaktiyle ben Fransız paraları hakkında bir şey müşahede etmiştim. Fransız Cumhuriyeti'dir biliyorsunuz ve dünyadaki ilk cumhuriyetlerden bir tanesidir. Ve her zaman da cumhuriyeti müdafaa etmiştir. Fransa'ya gittiğiniz zaman işte okullar, meydanlar, sokaklar hep cumhuriyet kahramanlarının ismiyle anılır. Fakat Fransız paralarına baktığınız zaman ki Fransız paraları vaktiyle Avrupa'nın en güzel paraları, en renkli paralarıydı. Frank, şimdi tabii euro kullanıyor. Frank'ın üzerinde hep o cumhuriyet kahramanlarını görmezdiniz. Kral 14. Louis, Richelieu, Molière mesela o imparator. Leclerc, Allah Allah, neden hep bu krallık? Onu bir maliyeci şöyle izah etti. Dedi ki insanlar parada emniyet ararlar. Monarşi bir emniyet sembolüdür. Cumhuriyet ise bir geçiciliktir. Onun için Fransa hükümeti paralara hep monarşinin sembollerini koymuştur. Bunun bir benzeri de lokantalarda ve şarap markalarında vardır. Fransa'nın şarapçılığı ve lokantacılığı meşhur malum. Orada da hep eski imparatorluk ve krallık devrinden kalma mottolar, dövizler ve isimler kullanılır. Muhtemelen bu Sultan Reşat'ın ismi ve paranın üzerindeki tuğra da pek çok insana daha çok emniyet verdiği için Reşat altını çok tutulmuş. Sultan Reşat'ın ismi neredeyse bu Reşat altını ile özdeşleşmiştir.
Barış Manço bir televizyon programına katılmış Fransa'da. Benzer bir hikaye anlatılmıştır. Bilirsiniz.
Buyurun.
Estağfurullah. Paralardan bahsetmişler. İşte siz kültürlü bir millet değilsiniz. İşte siz bilime, sanata değer vermiyorsunuz demişler Barış Manço'ya. O da mükemmel Fransızcasıyla. Lütfen cebinizdeki paraları çıkartın demiş. Kendisi de cebindeki kağıt paraları çıkartmış. Ve sormuş bu kimdir? İşte az önce arz ettiğiniz gibi. İşte bu imparator işte vesaire, evet. Anlatmışlar. Parayı çıkartmış ve demiş ki bu benim paramın üzerindeki işte Yunus Emre.
Evet.
Diğeri Mevlana.
Mimar Sinan.
Mimar Sinan. İşte benim ülkem ve ben mi acaba bilime sanata daha az değer veriyorum yoksa siz mi? Şimdi buradan nasıl bir yorum yapmak lazım
doğru,
acaba?
Doğru. Yani güçlü siyasi figürler paranın belki değerini gösteriyor ama biraz da tabii para neticede bir kültürün mahsulüdür. Yani ekonomik hayat biraz da sosyal hayatın bir yanı, arkadaşı, dostu. Onun için bu eski paralardaki bizim kişiler şimdi mesela tanınmayan kişileri koydular. Bizim paralarımızdaki, evet onlar da bizim değerlerimiz ama çok fazla halk tarafından tanınmıyor. Belki tanınsın diye koydular ama yine de fazla tanıyan yok. Sorsanız bilmezler. Ama eski paralarda, yani en azından bundan daha önce kullanılan paralarda bu kişiler vardı. Bunların çoğunu Avrupalılar da bilmez. Hasılı kelam Sultan Reşat 35. padişah bir manada Osmanlı Devleti'nin mezarcısı olmuştur. Her önüne uzatılan evrakı imzalayarak ve Cihan Harbi'ne memleketi sürükleyerek kötü bir nam yapmıştır. Yani Osmanlı tarihinde kötü anılan bir padişahtır. Torunlarından bir tanesi benim dostumdur. Kardeş katlini konuşuyorduk da Fırat Rısaydı. O bunu anlayamadığını söyledim. Sultan Abdülhamid mesela dedim, dedenizi dedim öldürmüş olsaydı, Sultan Reşat tahta çıkmasaydı mesela Osmanlı tarihi için çok iyi olurdu. Ve siz bu sürgünü yaşamazdınız. Başınıza gelen bu acıları yaşamazdınız. Hmm. Sizin dedim dedenizin hayatta kalması. Bakın dedeniz kötü bir insan değil. Çok kıymetli bir insan ama yani varlığı Osmanlı Devleti için, Türklük için, Müslümanlık için hiç de hayırlı neticeler doğurmadı. Bir şey demedi.
Bunu bir torunun duyması güzel bir şey değil
bir
ama.
Bir şey çünkü onlar biliyorlar yani. Yaşadıkları için bu hadiseleri, yani neyin ne olduğunu biliyordu dedi. Haklısınız dedi, evet dedi yani. Evet, iyi bir insandı ama tarihte oynadığı rol maalesef çok menfiydi. Yine kendisini tabii rahmetle anıyoruz. Üzkürü mevtakün bil hayır. Ama şurası da bir hakikat ki Sultan Reşat'ın Osmanlı tarihinde oynadığı rol çok uğursuz, çok kötü bir rol
olmuştur. Çok kritik bir dönemde belki çaresizliğin de getirdiği bir davranış biçimi içine girmiş. Yani kendinden öncekilerin direnişlerinin, çabalarının sonuç getirmediğini görerek muhtemelen
ama şöyle
biraz
bir durum,
daha...
Evet ama şöyle bir durum da var. Mesela ondan sonra biliyorsunuz Yusuf İzzettin Efendi şehzadeydi. Yusuf İzzettin Efendi İttihatçı'nın aleyhtarı olduğu için onu İttihat Ettehaki öldürdü. Ondan sonra Vahidettin Efendi şehzade oldu. Veliaht oldu daha doğrusu. Yani tahta kimin çıkacağı belli oldu. Tabi o da İttihatçı'dan aleyhtarıydı. Bunun üzerine Talat Paşa ve ekibi, yani İttihatçı'dan sıradaki şehzade Abdülmecit Efendi'ye gittiler, dediler ki biz bir şekilde Vahidettin Efendi'yi ıskat etmek, düşürmek istiyoruz. Tabi İttihatçı'dan ıskatı biraz ölüm demektir.
Evet.
Ama öyle söylemişler. Ve sizi veliaht yapmak istiyoruz. Abdülmecit Efendi ile Vahidettin Efendi amca çocuklarıdır. İlk başta birbirleriyle çok samimi iki arkadaşken, daha sonra ailevi bir takım sebeplerle birbirlerine muber olmuşlar. Yani soğuklar, görüşmezler. Sonra da dünür oldular, işin garibi. Yani onun Sultan Vahidettin'in kızı Sabiha Sultan'la Ömer Faruk Efendi evlendiler. Birbirlerinden çok hoşlanmayan iki hanedan mensubu dünür oldular.
Ama büyük bir aşk var arkada yani.
Aşk var, aşka mani olmadılar. Yalnız burada şöyle bir durum var. Abdülmecit Efendi dedi ki ben katiyen böyle bir komplonun içinde olmam. Bakın padişahlık önüne serildiği halde ve Abdülmecit Efendi biraz daha şeylere İttihat ve Terakki ile geçinebilecek tarzda bir insandı. Yani o
orta yolu bulabilecek
Alman
belki.
Alman muhibbi değildi ama mesela fanatik iddiaçı düşmanı da değildi. Buna rağmen kabul etmedi. Ben bu komplonun içinde olmam dedi. O sırada da zaten bozgun haberleri gelince artık İttihat ve Terakki böyle bir şeyi gerçekleştiremedi. Duyuldu, edildi, kaldı. Öyle kaldı. Reşat Efendi de ağabeyi tahttan indirdiği zaman mesela tahtı kabul etmeyebilirdi. Tahtı kabul etmemesi evet bir kaos meydana getirdi ama belki memleket bu felaketleri yaşamazdı. Onun için Sultan Reşat devri bizim Osmanlı tarihinin en karanlık, en kötü devirlerinden bir tanesi olarak tarihe geçmiştir. Karakteri ne kadar sevimli, ne kadar tatlı olursa olsun böyle bir şekilde tarihe geçmiştir.
Çok teşekkür ediyorum paylaştıklarınız için. Tekrar görüşmek üzere.